Türkiye'nin bilgisayarcısı itopya.com sunar.
MSI'ın katkılarıyla.
Teknoseyir'e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz haftalık gündem değerlendirmesi bu haftada sizlerle. Haftalık gündem değerlendirmesinin 789. bölümü bu bölüm. 15-20 Haziran tarihleri arasındaki teknoloji gündemini gözden geçireceğiz. Her zamanki artık klişeleşmiş duyurularımı yapayım. Yayınlarımızı teknoseyir.com'dan, bu yayını Spotify'dan, bütün videolarımızı YouTube kanalımızdan izleyebiliyorsunuz. Birazdan üzerinde konuşacağımız haberlerin hemen hepsi bu mecralarda kaynaklarına linkli. Daha çok detay bulabilirsiniz, takip etmek isterseniz. Ve bize omuz vermek isteyen, destek olmaya isteyen arkadaşlar YouTube'un katıl özelliğini, teşekkür özelliğini kullanabiliyorlar. Herkese destekleri için teşekkürler. Orta ağırlıkta, belki hatta ortanın biraz daha altı bir teknoloji gündemiyle karşı karşıyayız. Değişik haberler var. Hemen konulara başlayalım. Türkiye'den bir iki haber var. Instagram'ın Threads uygulaması. Hani Instagram'ın Twitter'ı gibi bir şeydi hatırlarsınız. 24 Nisan 2024'te Türkiye'den kullanıma kapanmıştı. Yeniden açıldı bu hafta. Ne değişti bilmiyorum. Yeniden açıldı. Instagram Android'de en azından Instagram uygulamasına girerseniz yukarıda öyle bir yeni bir simge gözüküyor. Ona basarsanız Threads için ayrı uygulama yüklemek gerektiğini bildiriyor. Yayınlandığı zaman açıkçası biz çok tat alamamıştık. Ama kullanıcısı da var tabii ki. Kullanıma sunuldu. İsteyen kullanır, isteyen kullanmaz tabii. Yasaklı olmasın, insanlar seçsin. Yasağı açılan bir diğer uygulama, oyun Roblox. Roblox, o da 2024'te, 2024 yazında erişime kapatılmıştı. 680 gün olmuş, Roblox erişime açılmış. Roblox konusunda yalnız bazı belirsizlikler var. Yaş kontrolü falan gibi laflar edilmiş, hatta bazı resmi ağızlardan bir şeyler yazılıp silindiği falan haberler var basında. Bakalım nasıl hallolacak o konular. Roblox çocuklar için çok önemli bir oyun. VPN'le falan giriyorlardı, artık direkt girecekler. Discord'dan haber yok. Gelişmeler var, ilerleme kaydedildi falan gibi bilgi kırıntıları düşmüş ama henüz açılmış falan değil. Bir haber yok. Şimdi bu gelen, hayatımıza gelen iki hizmetten sonra bir hizmet gitti. Change.org. Hani insanların kampanyalar başlattıkları, imza kampanyaları başlattıkları site erişime engellenmiş. Türkiye'den bir mahkemenin kararıyla Türkiye'den erişime engellenmiş. Pek detay yok. Ne oldu da hangi kampanya suç bulundu da erişime engellendi. Çok detay yok. Evet. Bakalım ne olacak? Change.org açılsın diye kampanya mı başlatılacak? Bakalım. Amerika'dan şöyle ilginç bir haber var. Yani ilginçliği yapısından ötürü. Amerikan başkanı tuttu Donald Trump. Dedi ki Apple Intel'le anlaştı üretim için. Üretime geçiliyor dedi. Ama buna Apple'da, Intel'de bizim haberimiz yok diye bakıyorlar. Çünkü o firmalardan böyle bir resmi bir açıklama, en azından biz bu kaydı yaparken firmalardan bir resmi açıklama falan gelmemişti. Ha, biliniyor konuşulduğu, edildiği. Artık Amerikan hükümeti, Amerikan devleti Intel'e ortak zaten. Geçen yılların haberlerini hatırlarsınız. Böyle bir şeyin olması çok mümkün. Konuştukları, ettikleri biliniyor da ne Apple ne Intel bir şey söylemeden başkanın onlar anlaştı demesi biraz garip oldu. Intel'in hisselerini olumlu etkiledi tabii. Intel coştu hisse fiyatları. Ama garip bir durum. Dediğim gibi biz bu kaydı yaparken Cuma gününün akşam saatlerinde bir gelişme yoktu. Ha, bir resmi açıklama gelir mi önümüzdeki saatlerde, günlerde bilemiyorum. Amerika'dan bu hafta çok düşünülmesi gereken, belki hani önümüzdeki yıllarda falan yankıları olacak bir gelişme yaşandı. Bu yapay zeka firmalarının en büyüklerinden biri Anthropic. Sık sık ismini duyuyorsunuz. İki hizmetlerini duyurdular. Yeni, var olan çeşitli modellerinden iki tanesinin yeni sürümleri. Fable 5, Mythos 5. Güçlü araçlar bunlar. Özellikle Mythos güvenlik alanında, güvenlik açıklarını bulma alanında falan müthiş başarılı kullanılıyor. Yeni sürümleri duyuruldu ama birkaç gün içinde Amerikan devleti bu hizmetlere dünyadan kullanılmasını, Amerika'da da yabancıların, Amerika'da yaşıyor çalışıyor da olsa Amerikan olmayan yabancıların bunları kullanmasını yasakladı. Firmaya hani şöyle firmaya hani yasaklayacaksınız diye emir gitmiş firmada. Kabul etmiş ulusal güvenlik gerekçesiyle. Hani her ne kadar serbest ekonomi falan filan özgürlük desen de böyle işte özel bir firmaya devlet diyor ki bunu kapat, ulusal güvenlik nedeniyle kapatacaksın. Tamam diyorlar. Evet, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Biz bu kaydı yaparken bir gelişme yoktu. Para iadesi başlamıştı. Anthropic bu özellikle bu hizmetleri almış, abonelik açmış olanlara para iadesi başlatmıştı. Şeyi nasıl kontrol edecekler bilmiyorum. Tamam, dünyadan erişime kapamışlar. Ama Amerika'da olsa da eğer Amerikan değilse, yabancıysa, Amerika vatandaşı değilse kullanamaması gerekiyor. Onu nasıl artık ayarlayacaklar, yönetecekler bilemiyorum. Ama hani yapay zekanın işte zurnanın zırt dediği yer. Yapay zeka kullanarak ürünler geliştiriyorsun, hizmetler geliştiriyorsun, firmalar kuruyorsun falan filan, kariyer oluşturuyorsun. Pat diye kapanabiliyor çünkü başkasının malı. Senin malın değil. Pat diye kapanabiliyor. Bu bütün dünyayı düşündürecek bir hamle oldu Amerika'nın bu kararı. Neyse, biraz daha moralimizi düzeltecek bizden tanıdık isimler içeren bir haber. Intel'in RTX, yani Intel Nvidia işbirliğini zaten biliyorsunuz. Geçen ayların haberi. Ama bunun henüz bir meyvesi alınmadı. Intel'in Nvidia grafik çekirdeği içeren ilk yongaları 2028 yılında gelecekmiş. Bu haberi de bizim arkadaşımız, dostumuz, meslektaşımız Erdi Özua, Computex'te aldığı, topladığı bilgilerle, gördüğü slaytlarla bu haberi yapmış. Bu bayağı dünyada paylaşıldı onun adı geçerek. Evet, deniyor ki 2028'in ilk çeyreğinde bu yongalar çıkar. Bunların hani insanların önüne çıkması, görücüye çıkması öyle diyorlar ya. Görücüye çıkması da CES 2028'de olur. CES 2028'de, 2028'in ilk birkaç gününde olacaktır. Hep böyle CES gerçekleşiyor. Evet, 2028 yılında Intel işlemci, içinde grafik kısmı Nvidia tasarımı, RTX grafik çekirdeği. Güzel olabilir. Tabii bu acaba Intel'in bir yandan da grafik konusunda havlu attığı anlamına mı geliyor? Çünkü Nvidia'nın daha üstün teknolojisini kullanacaklar. Tabii 2028 bayağı da zaman var. Nasıl bir grafik gücüyle karşılaşacağız ben de merak ediyorum. Neyse, Erdi'yi tebrik edelim bütün dünyada paylaşılan bir haber yaptığı için. AMD'den de bir Threadripper haberi var. AMD'nin Ryzen işlemcilerini mobilde, masaüstü bilgisayarlarda, el cihazlarında kullanıyoruz. Sunucularda Epic serisi işlemciler var. Bir de arada Threadripper diye bir çok çekirdekli ayrı bir serisi var AMD'nin. Hani çok fazla, saat hızı çok yüksek olmasa da çekirdek sayısı çok yüksek işlemciler. Kendi anakartlarını kullanıyorlar. Daha çok hani iş istasyonu denen yüksek performanslı bilgisayarlarda kullanılıyor. Çok yayılmıyor. Pahalı da tabii ki. Şimdi Threadripper'ın yeni platformunun TR6, TR5 şu anda, TR6 platformuyla geleceği bilgisi sızdı. Yeni Threadripper işlemciler, bu TR6 platformunda kullanılacak Threadripper işlemcilerin kod adı Mustang Peak. 2 nanometre üretim teknolojisiyle üretilecek Zen 6 mimarisine sahip işlemciler. DDR5 kullanacakları öngörülüyor şu andaki bellek teknolojisi, ama PCI Express 6. Şu anda PCI Express 5 bilgisayar, güncel bilgisayarlarımızda var. PCI Express 6 kullanacak Threadripper'ın yenisi, DDR5'li anakartlara takılacak TR6 platformu. Evet. Şimdi burada yeni Threadripper'ın konuşulurken söylenilen bir şey de 12 çekirdekli CCD. AMD işlemcilerde CCD denen işlemci çekirdek blokları var. Şu anda biliyorsunuz mesela 9800, 9800 X3D, bunlar 8 çekirdekli CCD'ler kullanıyorlar. Ya da 2 tanesi birden kullanılıyor, 16 çekirdeğe çıkılıyor. Burada o CCD, o temel birim 12 çekirdek. Bu hem tabii Threadripper'da o 12 çekirdekli CCD'den çok fazla kullanılacak. Daha çekirdek sayıları falan o konuda bir şey sızmamış. Ama onun bize daha çok, bizim bilgisayarlarımızı daha çok etkileyecek bir açılımı var. Zen 6 mimarili Ryzen işlemciler. Olympic Ridge kod adıyla geliştirildikleri konusunda işte bilgiler döküldü, sızıntılar oldu bu hafta. Bunlar daha geçen hafta da konuşmuştuk. İsmi Ryzen 10.000 mi olacak, olmayacak mı? Yeni bir isim, bir model isimleri sistemine mi geçilecek? Şu anda bilinmiyor. Ama şimdi 9.000'leri kullanıyoruz ya, ondan sonraki. Şöyle bir haber sızdı, o tartışıldı. Grafik çekirdeği olmayacak. Ama onun yerine yapay zeka çekirdeği, NPU olacak şeklinde bir tartışma açıldı. Şimdi bir yandan hani bunu olumlu karşılayanlar diyor ki ya bu yüksek performanslı değerli işlemciler, bunları zaten herkes ekran kartıyla kullanıyor. İçinde bile grafik olmasına gerek yok. Doğru denebilir. Ama bir yandan da o işlemcinin içinde grafik olması, hani bir sistem topladığınızda o kadar işe yarayan bir şey ki, ekran kartını takmadan sistemin açıldığını, çalıştığını, temel ayarlarını yapmak için gayet güzel bir şey. Onboard grafikten yararlanmak. Hani kalsaydı zararı yoktu ama gidecekmiş. Yerine NPU gelecek, yapay zeka çekirdeği gelecek deniyor ama gelirse bu gerçek, bunlar resmi açıklama değil. Bu gerçek olsa dahili yapay zeka çekirdeklerinin bugüne kadar pek bir işe yaramadığını siz de büyük ihtimalle denediniz, gördünüz. Hani atılan taş ürkütülen kuşa değecek mi? Bence gayet belirsiz. Daha önemli belki bir detay, bu bir sonraki nesil Ryzen'lerde CUDIM desteğinin geleceği bekleniyor, tahmin ediliyor. CUDIM'ler de hızları böyle 8000, 9000, 10000 DDR5, 10000 düzeyine çıkabilen, saat sinyalini kendi içinde üreten yüksek hızlı bellek modülleri. Şu anda Intel'le sorunsuz kullanılabiliyorlar. AMD tarafında bazı BIOS cambazlıkları falan gerekiyor bu CUDIM'leri kullanmakta. AMD tarafında genelde DDR5 6000, 6400, hadi 6800 CUDIM olmayan, bir geleneksel yapıda bellek modüllerinde işi bırakmak daha sağlıklı. İşte CUDIM'in desteğinin gelmesi bekleniyor. İyi olur. 2027 yılında bu 2 nanometre işlemcilerin 2027'de piyasada olması bekleniyor. Yeni Ryzen'ler. Bir sonraki Ryzen'ler. Bu hafta çok fazla öyle çip krizi falan haberi yok. Hani tabii ki haberler var da ben çok gündeme eklemedim. Biraz da sizlerin de çok sıkıldığını düşünüyorum. Çünkü hiçbirimizin bir şey yapabildiği bir konu değil. Hani bu hafta gündemde şey haberleri vardı. SSD pazarı deniyor, bitti. Bütün yongalar yapay zeka firmalarına, kullanıcılar deli fiyatlarla karşı karşıya. Bilemiyorum, ben dediğim gibi sizi iyice darlamamak için eklemedim o tür haberleri, ama şöyle bir belki de endişe verici bulacağınız bu küresel yonga krizinde, çip krizinde yeni bir cephe açılabilir. Çünkü sektörün uzmanları, analistleri şunu fark etmişler. Güney Kore Devleti'nin güç elektroniği parçaları için, bunların araştırma geliştirmesi için 329 milyon dolar, yani kendi paralarıyla tabii ayırmışlar da dolar olarak 329 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığını fark etmiş uzmanlar. Ultra Innovation Economy Project diye bir Güney Kore proje yürütüyormuş onun çevresinde. Şimdi şöyle bir durum var. Geçmişte de ekran kartı krizi falan zamanlarında bunların konuşulduğunu hatırlarsınız. Şimdi bir ekran kartı üzerinde tabii GPU var, grafik yongası var. Her şey ona bağlı. Bellek yongaları var. HDMI çıkışları, PCI Express yuvası diyelim. Yuvaya giren kısmı, bağlantısı falan filan. Ama biliyorsunuz ki sayısız da küçük devre elemanı var o ekran kartını yapan. Diyotuydu, direnciydi, kondansatörüydü falan filan. Onlar olmasa ekran kartı olmuyor. Sadece elinizde GPU da olsa, bellek de olsa o pirinç tanesinden küçük devre elemanlarından bazıları eksik olsa ekran kartı yine olmuyor, çalışmıyor. İşte onlar da hep efendim GPU'ları kapışıyor firmalar, yok bellekleri depolama yongalarını kapışıyorlar falan filan deniyor. Onların hep çalışması için bu komponentler de lazım. Onların da bir belli ki bir kıtlığı, bir orada da bir rezerve etme büyük miktarlarda falan filan durumları söz konusu. Bir sonraki kavga alanı o olacak galiba, komponentler. Bu güç elektroniği komponentleri dedikleri de işte bizim en basitinden anakartlarımızın üzerinde voltaj regülatörü dediğimiz bir kısım var. En basiti. Tabii ki bunun daha fazlası, burada daha çok da bahsedilen güç veri merkezi diyoruz. İşte içine yapay zeka firmaları bizim malzemeleri alıp onların içine dolduruyorlar diyoruz falan, tamam da bir alternatif akımı doğru akıma çevirmek gerekiyor. O bilgisayar parçalarının çalışması için bir telefonumuzun adaptörü gibi, bilgisayarın power supply'ı gibi birimler lazım. İşte onların komponentleri. Orada yeni firmaların yeni kapışma alanı onlar, güç elektroniği devreleri olacak gibi. Bakalım. Bakalım bizlere nasıl yansır. Kesin zararımıza yansır da bakalım nasıl yansır. Bir de güç kaynağı krizi patlar mı? Patlar vallahi. Hadi bakalım. Apple fiyatların artacağını mesela bu hafta ben gündeme doğrudan eklemedim ama fiyatların artacağını, çünkü bu yaşanan komponent fiyatlarının artışının artık karşılanamayacağını ve tüketiciye yansıtılacağını sözlü olarak duyurdu. Hani ağızdan çıktı, zama hazır olun konusu. Bakalım. Bir yandan Güney Kore güç elektroniği elemanları için böyle bir araştırma geliştirme fonu hazırlarken Çin de kendi veri merkezleri ağını oluşturuyormuş. 295 milyar dolarlık bir proje hazırlamışlar, plan hazırlamışlar 5 yıllık. %80'i kendi yongaları olacak şekilde ya da kullanılan yongaların %80'i Çin üretimi, Çin yongası olacak şekilde ülkedeki bütün veri merkezlerini birbirine bağlayan, yeni veri merkezleri kuran bir ulusal veri merkezi ağı kuracaklarmış. Çin Telekom onun patronu olacakmış, yönetecekmiş. Fakat deniyor ki bu dev bir proje %80 oranında Çin yongası kullanılması hedefleniyor. Üretim kapasitesi bu %80'i karşılamaya yetmeyebilir deniyor. Al bir de Çin veri merkezi krizi. Bakalım nasıl açılacak bu proje. Önümüzdeki aylarda yaşayacağımız, bu sene içinde, Eylül ayında yaşamaya başlayacağımız bir değişim var, bir sıkıntı dalgası var. Google Android'i kapalı hale getiriyor. Şöyle, geçen haftalarda da yine konuşmuştuk bu konuyu. Hani Google diyor ki Android uygulaması geliştiriyorsan bana kaydolacaksın. Hem bir para vereceksin yıllık, o Apple'da da var. Ama hem de kimliğini falan göndereceksin. Kimlik bilgilerini, kimlik görüntüsünü falan göndereceksin. Ben seni kaydedeceğim. Kayıtlı Android geliştiricisi yapacağım. O zaman uygulamalarını Google pazarına, Play Store'a yüklersin. İşte insanlar da indirir. Sen para kazanırsın, kazanmazsın falan. Yok, vermek istemiyorsan parayı ve kimliği vermek istemiyorsan, hani tamam sen diyor APK dosyalarını sitene koyarsın. İnsanlar sitenden tıklayıp indirir ama kurabilirler mi? Şöyle bir plan hazırladılar. Böyle Netflix, Spotify gibi, Instagram falan büyük firmalar. Bunların APK dosyaları, yani zaten bunları marketten indiriyorsun. Ama yok, bir şekilde bunun APK kurulum dosyasından telefona kurmak gerekiyorsa kurulacak. Şimdiki gibi. Hani bir onay kutusu falan çıkacak biliyorsunuz ama şu anda yaşadığınız deneyim aynı şekilde. O Spotify'lar, Netflix'ler kurulabilecek. Ama Google'a kayıt olmadı. Bu sefer sınırlı dağıtım dedikleri bir süreç başlıyor. 20 cihaz da sınırlı. Şeyin geliştiricinin böyle rahat rahat kurulabilmesi uygulamasının 20 cihaz da sınırlı. Şimdi 20 de çok düşük bir sayı. 20 zaten insanlar hani bir uygulama geliştiricisi test için arkadaşlarına falan dağıtıyor. 20 kişi öyle doluyor. Artı bir de zaten Google şart koşuyor. Filanca kişi test edecek Play Store'a gelmeden önce diyor. Şimdi en kötüsü de Advanced Flow dedikleri bir sistem. Şimdi ben tamamıyla bağımsız bir geliştirici olarak bir Android uygulaması yazdım. Google'dan falan izin almadım. Kayıt falan olmadım mağazaya. APK dosyası hazırladım. Kendi web siteme koydum. Bunu herkes yapabilir. İşte burada bunu yüklemek isterse bir kullanıcı, belki bu bir ücretsiz program, belki demo falan dediğimiz bir şey. Bir kere hani geliştirici modu var ya Android'de, developer mod. Telefonu developer moda geçiriyorsun. APK'yı yüklemek için başlıyorsun süreci, tıklıyorsun. Telefon diyor ki 24 saat sonra gel. Bir uykuya dal, uykuya yat. Gece rüyaya yat. 24 saat sonra gel diyor. 24 saat o uygulamayı yüklemiyor telefon, Android. 24 saat sonra sen vazgeçmediysen, ne bu ya kardeşim demediysen, 24 saat sonra süreci devam ettiriyorsun. APK dosyasından uygulama kuruluyor. Burada amaç işte herkes, bütün uygulamalar Google'ın mağazasından yüklensin. Her uygulamanın geliştiricisi belli olsun, kimliğine kadar. Fotoğrafı, adresi, şeyi, kimliğine kadar belli olsun. Dışarıdan uygulama yüklenmesin. Tamamıyla da kapıyı kapatamıyor Google. Kapatmak istemiyor. Herhalde negatif elektrikten çekiniyor. Dolayısıyla zorluk. Bakalım ne olacak? Artı şeyi de merak ediyorum. Şimdi malum Huawei'nin çok güzel kulaklıkları var. Ama o kulaklığın özelliklerini kullanmak için bir Huawei'nin uygulamasını kurmak gerekiyor. Huawei'ye Amerika taş koyduğu için Google'ın mağazasında falan o uygulama yok. Gidip Huawei'nin sitesinden APK dosyasıyla kuruyordunuz. Ya da telefon Samsung'sa mesela Samsung'un mağazasında o uygulama olabiliyordu falan. Bunlar nasıl olacak? Nasıl etkilenecek? Çok merak ediyorum. Bu biz kullanıcılar için sadece uğraşma ve mutsuzluk getirecek bir karara benziyor. Ama bakalım nasıl olacak. Tabii burada birazcık oyunun sonradan değişmesi can sıkıcı. Yani Apple'ın sistemi zaten herkes geliştiricilerin uygulamaları yayınlanıyor falan ama en başından beri öyle. Kapalı bir sistem. Google'ın oyunu sonradan yeteri kadar oyuncu gelince oyunun kurallarını değiştirmeye başlaması bizi böyle uzun uzun konuşturuyor işte. Neyse, SanDisk'ten iki haber var. Birincisi Optimus diye bir seri duyurdular. Yüksek performanslı oyuncuları falan hedefleyen bir SSD, bir dizi SSD duyurdular. Optimus serisi. Alt başlıkları var. Optimus, Optimus GX, Optimus GX Pro. Üç kategori var. farklı kapasiteler, farklı performanslar. Bu Optimus serisinin WD Black diye bir seri vardı hatırlarsanız. Western Digital tarafında, WD tarafında. Hatta o tamamı büyük harfle yazılıyordu. Öyle bir özel ismi logolaşmış haldeydi. O serinin yerine geçeceği belirtilmiş. Optimus, Optimus GX, GX, Optimus GX Pro. Çok zor söyledim Optimus'un başına. Bir daha söyleyelim de düzgün konuşabildiğimizi ispat edelim. Evet, PlayStation için Sony'den onaylı SSD'ler falan var. 8 TB hatta en yüksek modeli. PlayStation 5'in içine takılacak şekilde soğutucusuyla falan. Sony'nin onayladığı SSD'ler falan var. Bu Optimus serisini takip etmemiz gerekecek. Önemli depolama ürünleri içeriyor. Diğer taraftan bu gelişmiş lüks sayılacak ürünlere karşın SanDisk'in farklı bir hamlesi de eski dost SATA bağlantılı 2.5 inç SSD'leri yine diriltmek, yine ön plana çıkarmak. Hep vardı da yeni serilerle falan bir yeniden can vermişler o alana. SanDisk 320, SanDisk 520. İki seri. 320 serisinde en fazla 2 TB, 520 serisinde en fazla 4 TB kapasiteli SSD'ler var. 2.5 inç SATA bağlantılı SSD, bunların hızı 500 küsur megabayt saniyede, tahmin edersiniz. Çünkü SATA'nın hızı o kadar. 7 milimetre kalınlığındaymış. Hani bunun da şöyle normal sistem kurmakta, kursanız sistemi de buna kurup kullanırsınız da daha çok belki hani ikinci SSD, üçüncü SSD depolama için, arşiv için kullanılabilecek SSD'ler. Günümüzün dizüstü bilgisayarlarında zaten bunları takacak yuva yok. M.2 formatında SSD'leri kullanıyorlar onlar. Ama daha önceki dizüstülere belki can verir. Ya da işte masaüstü sistemde, mini PC sistemde depolama diski olarak deli pahalanan PC Express SSD'leri alternatif. 320, 520 serisi. Bir de gündeme şöyle, Türkiye'yi çok ilgilendirmeyen bir haber düştü. Fox televizyon şebekesi Roku platformunu satın alacakmış Amerika'da. Roku da bir yine dijital platform. Türkiye'ye pek yansımadı. Çok bilinen bir şey de değil ama donanımları da var Amerika'da. O yüzden biraz tanınmış bir platform. 22 milyar dolar karşılığında %73 hissesine sahip olacaklarmış. Fox böyle bir kendi bir ağ daha katmak istiyor kendine. Ama tabii biliyorsunuz böyle bu tür firmaların satılması, alınması öyle parayı verdim aldım da olmuyor. Geçen yıllardaki örnekleri hatırlarsınız. Sayısız izin gerekiyor. Yılları bulan süreçler işlemeye başlıyor. Bakalım ne olacak Fox? Roku'yu alabilecek mi? Oyun tarafından birkaç haberim var. Birisi geçen haftalarda Xbox konusunda yeni başkanın çok olumlu adımlar attığını falan konuşmuştuk. Ama yine bir hafta önceki haberi hatırlarsanız başkan şey demişti. Çok para yakıyoruz, bu böyle gitmiyor, gitmez demişti. İşin değiştirilmesi lazım demişti. Şimdi nasıl işi değiştirecekler belli değil ama büyük bir işten çıkartma, stüdyo kapama, büyük bir kıyım geldiği belli. Şöyle ortaya düşen bilgi kırıntılarına bakarsak bir kere Hellblade serisini geliştiren Ninja Theory. Üstelik daha yeni Senua oyunu duyurmuşlardı. Hellblade 1-2 Senua diye bir oyun duyurmuşlardı. Adamlar ya kapanacak ya da kendilerine bir müşteri bulacaklar. Ya da kendilerini satın alacaklar. Kendi kendilerini Microsoft'tan satın alacaklar. Yoksa gidiyorlar. Hatta bazı haberler gitti diye yapıldı da onlar biraz acele etmişler bence. Başka bir mezbaha da kasap bıçağının altında olan başka bir stüdyo Compulsion Games. Onlar da mesela We Happy Few önemli bir oyun Xbox'ta. Sword of Midnight, yeni sayılabilecek bir oyun hiç ilgi görmedi. Onlar da aynı şekilde ya bir kendinize bir müşteri bulun ya kendinizi satın alın ya da dağılın noktasında. Daha çok şaşırtacak belki isim Double Fine. Onların da yeni oyunu çıktı Kiln. Psychonauts'la falan hani Microsoft'un kıymetli hazinelerinden birisi gibi görülüyordu ama aynı şekilde onların da ya ayrıl ya kapan bu acı reçetenin önlerine konulduğu düşünülüyor. Bir de Arcane Leon. Onların da Dishonored serisini yapanlar. Deathloop'u yapmışlardı. Çok bir başarı elde etmedi bence. Marvel's Blade diye bir oyun geliştiriyorlarmış. Onlara da yine aynı plan önlerine konmuş. Aslına bakarsanız bu hafta bu haberle paralel olarak şu ortaya çıktı. Microsoft'un Xbox'ı komple satabileceği. Komple kurtulmak isteyebileceği haberi tekrar çıktı. Daha önce de vardı. Henüz tabii elle tutulur bir sonuç yok. Electronic Arts bu hafta oyun içi reklam platformunu duyurdu. EA Advertising. Aslında şimdi ben Electronic Arts diyorum eski alışkanlıkla ama EA deniyor. Hani yıllardır Electronic Arts diye yazıldığını da görmedim. O EA Electronic Arts aslında. 80'li yıllardan beri olan bir firma. Şimdi advertising dedikleri mesele de şu. Yine yıllardır yapılmak istenen ama bir türlü tam olmamış bir şey. Şimdi mesela yarış oyununu oynuyoruz. Kenarda tabelalar, reklam tabelaları var ya. İstiyorlar ki onlar oyun telefondaki falan uygulamalar gibi dinamik olarak değişsin. Onlara reklam alalım. FIFA oyunundaki falan reklam tabelalarına şu anda işte önceden anlaşması yapılmış statik. Yani değişiyor ama hani reklam değişmiyor, reklamcı değişmiyor. Reklamlar gösteriliyor. Onlara dinamik reklam alalım. Hani seçim varsa Türkiye'de seçim reklamları çıksın. Ne bileyim bilmem ne işte babalar günüyse babalar günü reklamları çıksın. Tabelalardaki oyun içindeki reklamlar, panolar dinamik değişsin. Yıllardır istiyorlar bunu. Denendi, etti. Hiç tam olmadı. İşte EA bir daha adım atmış. EA Advertising'le hem kendi oyunlarında kullanmak istiyor hem de diyor ki yani ben başka siz de oyununuza entegre edin, reklam gösterin. Ya reklamdan kaçış yok ama şimdi şu insanı endişelendiriyor. Bir yarış oyununda bir pistte diyelim 10 tane reklam tabelası var. Orada büyük tabeladan da öte şeyler oluyor ya tak gibi yolun üzerinden falan geçen reklam bölümleri. 10 tane var diyelim. Şimdi böyle bir sistem işin içine girerse 50'ye çıkar mı reklam tabelası sayısı? Ya da bir şehirde geçen bir oyunda tamam sağda solda şimdi reklamlar falan var. Bu teknoloji geldi mi 20 katına çıkar mı o reklam sayısı? Ve hani şey olur mu bu level'ı şöyle yapalım ki daha çok reklam tabelası girsin. Gayet işin tadını kaçıran bir şey. Üstelik hani şöyle tartışmalar da açılacaktır. Oyuna para verip alıyorsun $70 tam oyunlar. Bir de içinde reklam. O zaman şey hani reklam varsa oyun daha ucuzlasın. Olacak mı bu? Bakalım ne olacak. Bir yandan tabii EA'in büyük gücüyle bu platforma reklam çekmesi, reklam alması da söz konusu. Ama bir yandan da EA çok fazla da çalışılması falan sevilen bir firma değil. Hani ilgi de sektörden bir direnç de oluşabilir. Bakalım bizim üzerimizde deneyecekler işte. Sizin bizim üzerimizde deneyecekler. Sony tarafından aslında bir önceki hafta da bu konuda yayınlar vardı. Şimdi konsolda çok kısa bir balayı yaşandı. Microsoft oyunlarını PlayStation'a getirdi. Sony oyunlarını Xbox'a getirmedi ama PC'ye getirdi. Ve hatta yine haberleri hatırlarsanız Sony çok mutluydu. $300 milyon para kazanmışlar. Sadece var olan oyunları PC'ye getirerek. Hatta haftalık gündemden hatırlarsınız. Hani para basmak gibi bir şey falan diye seviniyorlardı. Çünkü oyunu çok az bir çabayla PC'ye aktarıyorsun ve satıyorsun. Para basmak gibi bir şey falan diyorlardı. O dönem çok kısa sürede bitti. Sony dokümanlarında, gelecek planlarında multi platform strateji ifadesini komple kaldırmış yazıdan bile. Artık bu sadece PlayStation'da çıkan, PlayStation'a özel işte God of War'lar falan gibi PlayStation oyunları PC'ye çıkmayacak. Multiplayer oyunların çıkacağını söylemişler. Onlar belki daha çok kitleye ulaşsın diye başka platformlarda da çıkacak demişler. Ama PlayStation'ı PlayStation yapan, işte Last of Us'ıydı, God of War'uydu, Gran Turismo, o zaten çıkmamıştı. O Spider-Man'ler PC'ye, artık Horizon'lar PC'ye çıkmayacakmış. Bununla birlikte mesela Çin pazarını komple kaybettiğini yorumlamışlar. Bu haberi yorumlayanlar, haberi yapanlar. Çünkü Çin'de konsollar hiçbir şey yok. Resmi satışları yok. İlgi de görmüyorlar. PC tarafı güçlü. İşte PC'yi de komple silmiş atmış oluyor Sony. Çin pazarını silmiş atmış oluyor. Evet, aşk bitti. Bir hafta önceki Xbox lansmanını hatırlarsanız orada da bir konsol eksklusif falan gibi laflar geçiyordu. O da şöyle, bazı oyunlar PC'ye, Xbox oyunları PC'de çıkacak, PlayStation'da çıkmayacak. Ya da hani şimdilik öyle bir plan yok. Konsol eksklusif dedi o, PC'de çıkacak. Evet, hani balayı çok kısa sürdü. Herkes yine oyuncaklarını toplayıp kendi köşesine çekilmeyi seçti. Burada birazcık tabii büyük oyuncu olduğu için Sony biraz daha huysuz çocuk gibi davranıyor. Ama tabii büyük, daha büyük oyuncu o. Pazarın önemli kısmı onda. Hani şeye de çok para yakabilecek durumda. Rakibine çıkmaz, çıkmayabilir. Microsoft hem küçük oyuncu hem de şu Activision Blizzard satın almaları Microsoft'u biraz bağladı. Çünkü satmıyorlardı, hatırlarsanız işte sen başka platforma çıkartmazsın bunu diye satılmasını engelliyordu kurumlar. Microsoft'ta çıkartacağım, başka platformlara da ben bu oyunları çıkartacağım vallahi billahi diye söz verdi. Kendini bağlamış oldu. Ama yine de işte bazı oyunları, o sunumu hatırlarsanız, konsol eksklusif dedikleri PlayStation'a şimdilik çıkması düşünülmeyen oyunlar. Evet, herkes oyuncaklarını toplayıp köşesine çekildi dediğim gibi. Evet, haftalık gündemin 789. bölümü böyleydi. 15-20 Haziran arası. Yaz aylarında haberler birazcık böyle daha yavaş gelir. Gündem biraz daha hafif kalır ama sonbahara yeni çıkacak oyun da çok fazla, yükümüzü alırız tahmin ediyorum. Tekrar haftalık gündemde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Türkiye'nin bilgisayarcısı itopya.com sundu.
MSI'ın katkılarıyla.